Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Uzun bir zaman sonra Ankara'da bir podcast kaydediyorum. Bir hesap yaptım en az 3 sene önce. Muhtemelen uzmanlık sınavıma yakın da çok kaydetmediysem belki daha da fazla olmuş olabilir. Gerçi uzman olduktan sonra herhalde biraz kaydetmişimdir. Şimdi çok da hatırlamıyorum. İbrahim'in yanına geldim. Doktor İbrahim Aylak'la beraberiz. O Ankara'da şimdi. Ankara'da bir muayeneci oldu. Nasıl gidiyor muayenehane? Devletten kopmak, özel
Öncelikle
çalışmak.
hoş geldin Cengiz. Gerçekten Ankara'da tekrar buluşmuş olduk. Ankara'da ben de muayenehaneci olarak başladım, devletten istifa edip. Tabii herhalde ikimizin de devlet hastanesinde çalışmama motivasyonumuz diyeyim. Aslında işimizi doğru düzgün yapamamamız değil mi? Hasta sayısının çokluğu, hele psikiyatride olunca günde 50 hasta görmek.
Evet, bir de tabii biz biraz küçük yerlere gittik.
Evet, yani ona
Yani
rağmen yine
hay
zordu değil mi?
şey için söylüyorum ya, sadece devlette çalışmak, devletten yani devlette çalışmak zor zaten de bizim çalıştığımız devlet hastanelerinde
Ha,
çalışmak ayrıca bir zor. O yüzden
ben memnunum ama yarımdan.
sen memnun, evet. İbrahim
Benimki
Muş
senden çok daha küçüktü.
Bulanık'ta yaptı. Muş Bulanık herhalde o son 10 senede ilk defa psikiyatrist gördü.
Ha, yo yo. Psikiyatri oluyordu. İlginç bir şekilde nörolog olmuyordu orada.
Allah.
Evet. Ama
Ama şey değil mi? Genelde gelen atananlar istifa ediyor ya da işte Almanya'ya falan gidiyordu Muşbulanık'takiler.
ha, yani biraz o konumdaki bir yer hakikaten. Yani benim tercih yaptığım zamanda bile insanlar hani işte orası boşluğa düşsün
Evet.
gibi tercih yaptı ama neyse.
Evet. Peki biz evet şimdi bakışımızda bazı değişiklikler oldu mu onu da konuşabiliriz. Yani asistanlık, sen birden fazla yerde asistanlık deneyimi yaptın. Devlet hastanesi deneyimi, işte özel muayenehane deneyimi. Bazen ben mesela konuşuyorum şimdi devletteki arkadaşlarımla. Tabii oradakiler aslında daha çok halen. Herkesin farklı dertleri var. Ya da hastalıklara yaklaşımı ya da hastalara belki yaklaşımları farklı. Ama neticede hani birimiz 45-50 dakika, birimiz 5-10 dakikada olsa işte psikopatolojilerle, insan zihniyle uğraşıyoruz. Burada zamanın ve ortamın etkisi buna çok büyük, bu işin nasıl gerçekleştiğini. Ama hani ne yapıyoruzu anlamak önemli. Yani insan bazen bir işte psikiyatristken bazı işte diğer tıbbi branşlardan farklı olarak zaman zaman ben burada ne yapıyorum hani öyle bir hisle karşılaşıyor. Yani ne var karşımda? Sosyolojide şey var işte, bu özellikle mikro sosyologlar hep şey sorusuna cevap arıyorlar. İşte burada ne oluyor? Ben de aslında bunu soruyorum mesela. Onlar işte o bir takım etkileşimler sonrasında Bürdü, Goffman, Garfinkel. Güzel bir soru. Burada ne oluyor sorusu. Ara ara ben de mesela hasta görürken böyle dışarıdan bakıp burada ne oluyor sorusuna yanıt arıyorum. Çünkü çok böyle basitçe açıklayabileceğimiz bir şey değil ve hastaların da merak ettiği bir şey. Hani burada ne oluyor ya da işte siz ne düşünüyorsunuz? Ben de şu var mı, bu var mı diye. O yüzden aslında hani bu psikopatolojilerle uğraşırken hani geçen sene bir ders de yaptık. Epey bir bunun haşır neşir de olduk. Biraz psikopatolojilerle ilgili konuşmak ya da bu hani patolog diye bir şey varsa psikopatolog diye de bir şey var.
Evet.
Biz kendimize belki de mi psikopatolog da diyebiliriz. Bir hastama şey anlattım işte. Şimdi aklıma bu metafor geldi. Yani hani bizde bir tanı netleştirmek, kesinleştirmek meselesi hep bir sıkıntıdır ya. Aslında sadece bizde değil birçok tıbbi branşta sıkıntı, yani işte diyabetin, hipertansiyonun sürekli değil mi değişiyor şartları, işte eşik değerleri. Bir tek bir ihtimal patologlar işte bir biyopsi alıyorlar, belli hücrelere bakıyorlar. Orada kanser hücrelerinde şey yapıyorlar ve evet bu kanser diyorlar. Orada bile şey vardır, hatırlarsın belki. Mesela eskiden en az 5 hücre kanser şey yapıyorken mesela değişiyor. Mesela bir tane bile olsa kanser hücresi ya da oradaki atipik bir hücre buna kanser denmeye başladığı oluyor. Yani kesin tanıya götüren patoloji biyopsilerinde bile zaman zaman değişiklikler oluyor.
Tam dediğin gibi yani şeyi bulguların bu kadar kesin olduğu bir alanda bile hani bu periyodik tablodaki elementlerin atom numarası kadar bir netlik olmuyor. Orada bile yine o alanda çalışanların ortak ya da karşılıklı mutabakatına dayalı bir şekilde bilgiler oluşuyor. Yani hani şey örneği de verilir ya. Mesela ideal tansiyon 120'ye 80'dir. Bu 120'ye 80 evet bir ampirik çalışmalar birikmiş ampirik çalışmalar sonucu ortaya konmuş ama belli bir dönemde iklim değişiklikleri, beslenme alışkanlıklarına göre bu 120'ye 80 gayet modifiye edilebilir yani. Hani değil mi? Hatta bir hastanın belli yaşam zamanında işte gençken tercih edilen tansiyon ya da kan basıncı şuralarda olacak. İşte yaşlıyken şu noktada olacak. Ya onlarda bile değişkenlik yani, gösterilebilir mesela yani.
Mesela bebeklerde hep değişiyor. Yani değil mi? İşte yaşa göre, aya göre.
Tabii tabii.
İnsanın belki de hani böyle bir şey var ya, yetişkin insanın çok daha standart bir takım şeyleri var. Sanki yetişkinlik herkes için aynı yollardan geçmek gibi. Evet, o dediğin şeyler sürekli karşımıza çıkıyor.
Şeyle Kenneth Kendler'in psikiyatrik durumlarla ilgili böyle sevdiğim bir saptaması var. Diyor ki bütün psikiyatrik tanımlar aslında problematik durumlardır. Yani sorgulamaya açık durumlardır. Bunu belki bütün tıp içinde söyleyebiliriz. Ama problematik olması bunların, her seferinde sorgulamaya açık olması bizi, yani moralimizi bozmamalı. Çünkü bir şeyin problematik olması onun aynı zamanda araştırmaya ve gelişmeye açık olması anlamına da gelir. Çünkü herhangi bir araştırma öncelikle zaten şüpheyle ya da en kötü ihtimal soruyla başlar. Yani problematik bir şeyi sorunsallaştırmamızla, problematik hale getirmemizle başlar.
İşte tam da yine o soruyla burada ne oluyor yani? Bu problem olunca insan bu soruyu soruyor.
Aynen öyle. Bakıp geçmiyoruz yani. Evet. Tam dediğin gibi. Psikopatoloji dedin ve devlet hastanesinden yola çıkarak söyledin. Yani psikiyatri hizmetinin, belki klinik psikoloji için de aynı şeyi söyleyebiliriz, uygun bir şekilde işleyebilmesi için uygun ortamın varlığı şart. Şöyle, şimdi psikiyatri polikliniği için söyleyeyim. Biz bir hastayla görüştüğümüz zaman ona sadece tanı koymamız yetmiyor. Ya da tanı koymak değil oradaki mesele. Hatta tanı koyup tedavi başlamak da değil. Mesela herhangi bir psikiyatrik görüşmenin en önemli adımı hastanın, dedin ya burada ne oluyor kısmı. Hastanın bende ne oluyor duygusunu senin yardımınla biraz açıklığa kavuşturulmasıdır, değil mi? Yani ben...
Şey yapalım, bu podcast'in başlığını bende ne oluyor?
Aynen öyle. Evet. Bizde ne oluyor diyelim. Ya. Evet. Yani ben mesela şeyi çok hoşuma giden bir yaşantı olmaya başladı artık. Hani biliyorsun uzun süredir özellikle psikoz fenomenolojisi, sanrı fenomenolojisi çalışıyorum. Ve ister istemez bunları çalışırken bazen böyle ana akım psikiyatride anlatılmayan yaşantıların da bir kısmına aşina oldum. Ve bu yaşantıların farkında olmak hali bana zaten bir tatmin sağlıyor. Ama söz gelimi bir psikoz hastam geldi ve düşünce sokulması ya da düşünce müdahalesi gibi. Düşünce müdahalesi diyelim. Thought interferation gibi.
Nedir düşünce müdahalesi?
Düşünce müdahalesi şu, Cengiz nedir diye sordun. Kişi düşünce akışı esnasında mesela bir anda nötr bir düşünce araya giriyor. Dün akşam yemek yediğim ıspanağın tadı bir anda aklına geliyor. Ve düşün mesela şu an biz konuşuyoruz karşılıklı olarak. Araya o düşünce geliyor, benim düşüncemi yerle bir ediyor. Düşünce akışımı bozuyor ve senin karşında oldukça tutuk bir şekilde konuşuyor. Şimdi bu bizim ana akım psikiyatride anlatılmayan bir şey.
Evet.
Hastalarla görüşürken bazen bunu sorguladığımda, daha doğrusu hasta mesela buna yakın bir şey söylüyor ve ben de yoksa şöyle mi oluyor dediğimde hastanın o gözündeki ışık benim çok hoşuma gidiyor bir kere. Yani o yaşantıya benim de aşina olmam onun hoşuna gidiyor. Çünkü bir kere hasta bu deneyimini yaşadığı için ilişkilerini çok tutuk yaşıyor. Ve bu tutukluğunu kendisine bile açıklayamıyor. Kaldı ki işte belki aile büyükleri ya sen ne kadar çekingensin, niye işte rahat olmuyorsun diye zaten üstüne geliyor. Ve o da işte ya bende işte düşünce müdahalesi var falan diye açıklayamıyor. Orada benimle beraber bunu müzakere etmesi onun çok hoşuna gidiyor. Ve bence bunun hoşuna gitmekten öte terapötik bir etkisi de var. Yani özetle buna şuradan geldim. Devlet hastanesindeki psikiyatri pratiğinde hastalarla mesela bu düzeyde de ilişki kuruyorsun. Sadece gel işte sanrım var, varsanın var. O zaman antipsikotik başlayalım. La olmuyor. Evet. Ama mevcut hasta sayısı ve sırasına baktığımız zaman oradaki meslektaşlarıma asla bu arada şey yapmıyorum. Hani niye kimse yapmıyor, hastalara yeterince ilgilenmiyor demiyorum.
Evet, bu konu böyle. Seni böleceğim. Bu konu çok sıkıcı bir konu. Niye biliyor musun? Evet. Çünkü
sıkıcı mı, can sıkıcı mı?
Ya hani o şeyine girmiyor. Bence ikisi de. Yani çünkü Evet, yani devlet, yani bu işte şeye gidiyor. Devlette şu koşullar çok kötü. İşte biz ne yapalım? Yani yapacak bir şey yok. Tamam, hani işte bu ülkede yaşıyoruz. Yani bana şey gibi geliyor. Hani burada ses çıkarmak ya da şey yapmak. Yani memleketin o kadar çok problemi vardı. Hani Sanrı fenomenolojisini devlette çalışan bir psikiyatristin çok iyi anlayamamasının, hani bu ülkeye çok bir şey değiştireceğini düşünmüyorum.
Sen biraz daha karamsar noktadan
Hayır,
bakıyorsun herhalde.
ben daha şey bir yerdeyim. Yani bırakalım bunları. Biz gel senle teorik tartışma yapalım. Hani bu ülkede gerçekten bir şeyler düşünen, konuşan insanlar şey yapsın. Ya yani ülkenin derdiyle sürekli şey gibi düşün. Tabii şimdi kendimizi çok şey yapmış olacağız ama işte Daran Acemoğlu gibi, yani tam o da ülkenin dertleriyle ilgili şeylerin farkında ama bununla ilgili bir kuram geliştiriyor adam. Hani diyor ki ya sosyal kurumlarla demokrasi birleşince ekonomik kalkınma olur. Yani adam ya bu ülkeden bir şey olmaz, kurum yok demiyor da en azından bunu bir teorik, entelektüel bir düzleme çekiyor. Ben de hani senin o çağrışımlarından yola devam etmeyi daha uygun görüyorum.
Tabii.
Şey geldi aklıma, sen o müdahale, işte düşünce müdahalesi, işte thought interference, onu deyince hani ana akımda çok anlatılmayan bazı yaşantıları açıklama ya da işte fark etme şansın oluyor diye söyledin. Yakın zamanda yine Kazım Hoca ile bir takım makaleler okurken orada bu Kohut'un bir kavramına atıf vardı, işte experience near. Yani ben de onun üzerine çok düşündüm. Mesela işte örnek verirsek, birisi diyelim ki ne bileyim asansörde kalmaktan korkuyordur. Senin öyle bir korkun yoktur, yani asansörle ilgili bir fobin yoktur ya da işte kapalı alanda kalmakla ilgili. Ama asansörde kalmanın nasıl bir his verebileceğine dair bir fikrin olabilir. Yani buna işte bu tarz şeylere experience near, yani yaşamadın ama yaşasan anlarsın ya
Aa,
da
çok güzel.
yaşamaya yakın bir yerden zihninde canlandırabilirsin. Çünkü ama experience near dediğinde şunu da diyor işte. Psikotik yaşantı ya da sanrı çok da near değil yani. Onu anlayamıyorum. O daha silent bir şey yani. O var hani. Sen şimdi bunu deyince aklıma o geldi. Yani sen orada hastanın işte psikopatoloji bilginle hastanın yaşadığı deneyimin adını koyuyorsun aslında. Anlamış mı oluyorsun? Onu düşündüm. Yani hasta orada mesela bir örnek verdin ve şey yaptın. Zihni böyle çalışan, hani o işte bende ne oluyor sorusuna cevap verdin ama bende ne oluyor'yu anladın mı? Onu ben merak ettim.
Çok doğru söylüyorsun ve bence güzel bir nokta bu. Anlamamış olabilirim hakikaten. Ama özellikle psikoz boyutundaki hastalarda derin bir yabancılaşma hali oluyor. Hatta Almancası Andersein miydi? Öyle bir şey. Bu yabancılaşmanın önemli bir bileşeni ise ya bende ne oluyor? Bunları yaşayan başka birileri var mı? Bunlardan insanlar haberdar mı? İnsanlar eğer haberdarsa ve bunları yaşayan varsa oturup konuşayım ben de kendikilerimi, kendi yaşantılarımı biraz daha anlaşılır hale getireyim. Benim anlamam konusunda çok haklısın. Gerçekten anlamamış olabilirim ama burada benim bu yaşantıdan haberdar olmam neredeyse hastayı rahatlatıyor. Hatta bizim panik bozukluk hastaları bile şey der ya. Yani aslında birçok hastamız olmasına rağmen bazı hastalar işte benim gibi başka hastanız var mı diye sorarlar. Değil mi? Ama psikoz hastası bunu çok daha derin bir şekilde yaşıyor. O benim gibi başka hastanız var mı dan bir adım ötede bu dünyada benim gibi başka bir insan var mı diyor. Zaten bunun sanrılı bir düzeyi de değil mi? Hastaların bazen kendisini uzaylı olduğu, kendisinin yamyam olduğu
O
değil mi?
ortak dünyanın dışında olan.
Tabii, paylaşılan ya da dünyanın tamamen dışına atılmış gibi algıladıkları da oluyor. Yani bence sorun çok kıymetli. Belki benim orada yaptığım tam olarak hastanın yaşantısını anlamak değil ama adlandırmak bile herhalde tamam bu dünyada ben tek başına yaşayan değil mi? Bizim hastalarda böyle yaratık olmayla ilgili özellikle psikoz hastalarında yaratık olmayla ilgili uzaylı olmayla ilgili sanrılar gelişiyor. Ha ben bu dünyada tek değilmişim. Demek ki doktorum daha önce bu yaşantılara gelmiş. O experience near ile ilgili aslında Jaspers'in kavramlaştırmasına çok benziyor. Jaspers de
Precox
hastaların...
feeling gibi söylüyor.
Yo, şöyle yöntem olarak hastaların deneyimlerini kendi içinde kurup yeniden yaşantılarsam nasıl hissederim gibi bir yöntem kullanıyor. Ama tıkandığı yer sanrılar. O yüzden Anandın
Unstable.
bu diyor. Yani orada dediğin gibi uzak şeyden.
Evet. Güzel çağrışımlar yaptı. Şimdi aklıma şey geldi, işte bu Rümke'nin gefül şeyi, yani işte precox feeling. Geçen ben bir kongrede de Biraz böyle birkaç sert çıkış yaptım.
Öyle mi?
Yani benim bazı çalışmaların yöntemleriyle ilgili çok ciddi endişelerim var ve yani işte hastalara mesela skit veriyorlar. İşte bazı yapılandırılmış ölçekler veriyorlar. Ya bir itirazım yok bunlara. Yani bu işin araştırmanın doğasında bir şeyleri şeyleştirmek var. Buna bir şeyim yok. Yani
standartizasyon şart yani.
Değil evet, hani öyle. Çünkü şöyle hani bana şunu da diyebilirler. Ya, ne öneriyorsun o zaman? Gerçekten de hani Danimarka, Britanya ikiz çalışması mı? orada şey var işte. Tam çalışmanın adını da hatırlayamadım. Galiba 80'lerde yapılmış
evet,
çalışma.
Britanya Amerika ikiz çalışması. Şizofreni ile ilgili.
Evet, mesela orada ne oluyor? İşte kıdemli bir psikiyatrist hastayı da bir görüşmeye giriyor ve diyor ki tanı bu. Yani çünkü senin o örnek verdiğin şey gibi ya. Psikiyatrist aslında önce hissediyor, sonra soruyor. Ama şu anki şeyde sanki işte o sorular var, his yok ortada. Yani bir belki o prereflektif süreçler, işte düşünce öncesi, dil öncesi süreçler yok ve şimdi adama bir takım ölçekler veriyorsun. Ben zaten şöyle düşünüyorum. Özellikle hadi DB, borderline, bipolar, bu birbirine kesişen grupları takip ettiğimi de düşünerek. Yani benim o takip ettiğim kişilere, gruplara bunların ölçeklerini versen üçünden de şey yapabilirler.
Tabii.
Ama ben oraya oturduğumda hani ben şunu demiyorum ya benim hislerim %100 doğrudur. Hı-hı. Ama bunun işte geni çıksa şey çıksa ya da senle ben ikimiz ayrı ayrı görsek %80-90 aynı şeyi söyleyebiliriz. Ama ölçeklerle meç olma ihtimalimiz daha düşük. Hı-hı. Yani burada bir hani bir yöntemle de ilgili bir şey var ve ben hani şunu söylüyorum. Yani bu işin evet böyle bir tarafı var artık. Hani yapılandırılmış ölçeklerle değerlendiriliyor. Ama çok ciddi tanı hataları var. Sonra bu hatalı tanılar içinde başka türlü şeyler keşfedip bunlarda bu da varmış diye bambaşka bir hatalar. Yani bu böyle bir hatalar zincirini ortaya çıkarıyor.
Ondan sonra hoş geldin şey komorbidite problemi.
Evet komorbidite. Ya mesela şey şöyle bir şey vardı. Yani işte ötimi döneminde mesela işte bipolar hastaların ötimi döneminde psikotik belirtiler. Nasıl o psikotik belirti ötimi döneminde olabiliyor ki? Yani o zaman tanıyı baştan gözden geçirmek gerekiyor. Yani aslında bir sanki tanı verili ve hani o tanı bir ve değişmez. Sadece o tanının bazı yani şöyle oluyor. O zaman bazı bipolar hastaların ötimi dönemlerinde psikotik belirti olabilir. Yani o zaman bütün bizim kavramları tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor.
Cem Hoca bu söylediklerini duysaydı ayakta alkışlardı.
Evet.
Bir ve tek tam o başlar ya böyle bir ve tek
ama psikiyatrik. Ama o onu şizofreni için daha çok söylüyor.
Tabii.
Ben bunu şunun için söylüyorum. Yani çok iyi tanımlanmış antiteler var.
Tabii.
Ama bunlar çok iyi tanımlanırken bunlar böyle ölçek verilsin diye hani bir takım ölçekler verilsin ve şey yapılsın diye değil. Biz de şimdi az kıdemli psikiyatristleriz. Hani ben şunu da demiyorum. Mesela teorik olarak senle ben hani Lancet'te makale yayınlayabiliriz. Yani elimizde işte çok iyi araştırma soruları olur. Çok büyük örneklemler buluruz. Çalışma soruları veririz. Yani ölçekler belli, şeyler belli. Çok iyi bir istatistikçi buluruz, yaparız. Ama bence o tanı görüşmesi denilen kısımları bu kadar es geçmek. Hani işte burada ne oluyor, bende ne oluyor? Yani senin o dediğin şey gibi. Yani ya da işte Rümke'nin gefül kavramı gibi. Yani adam hissediyor. Yani çünkü bugüne kadar binlerce hasta görmüş.
Tabii.
Hani o işte Krapelin'in değil mi? Bütün o geçmişteki şey yine Jaspers'in. Yani onlar zaten bu kitapları ya da bu kavramları yüzlerce binlerce hasta görerek ortaya çıkarmışlar. Ya bunlar böyle şey gibi hani sanki iki tane hasta gördü ve böyle bir şey varmış diyen insanlar değil. Biz şimdi o yoldan vazgeçmişiz gibi geliyor bana.
Söylediğin şeyle ilgili belki söyleyeceğim şey şu. Şimdi psikiyatri bilime dayanan bir pratik değil mi? Bir disiplin. Ve burada standartizasyon şart. Yani aynı dili konuşmamız için, işte işin çalışma ayağı için, yani akademik çalışmalar için, işin sigorta ayağı için standartizasyon şart. Yani bir yerde dönüp yapılandırılmış görüşmeler yapmamız gerekiyor. Ama buradaki sorun şu, yapılandırılmış görüşmede elde edilen veriler ya da kurulan ilişki sanki meselenin tamamıymış gibi algılanması sorun. O bunu yapılandırılmış görüşmeler için de söylüyorum. Genel psikiyatri uğraşının içindeki nörobiyolojik çalışmalar için de söyleyebilirim. O görünenin sadece bir yönü. İngilizce karşılık olarak aspect diye söyleyebilirim. Yani ya da nörobiyoloji ya da yapılandırılmış görüşme ya da üçüncü şahıs perspektifi diyeyim, değil mi? Hani belki felsefi ifadesiyle paranın sadece bir yüzü. Evet, o yüz olmadan da o para olmaz ama o yüzle de sadece para olmaz. Yani paranın tura kısmı bir para için yeterli değildir ama zorunludur gibi. Dolayısıyla her şeyi yapılandırılmış görüşmelere dayandırmak, aslında onun bir adım gerisinde ne var? Her şeyi standartize etmek. Her şeyi psikiyatrice söylersek ne demek oluyor? Standartize etmek. Her şeyi operasyonelleştirmek.
Evet.
Değil mi? Her şeyi operasyonelleştirdik ve bitti olmaz. Bu sadece işin bir boyutu. Meselenin geri kalan kısmını kaçırırız. Mesela daha önce konuşmuştuk seninle. Bir örnek şey yapalım. Bir şizofreni hastasıyla birazcık derinlemesine görüştüğünde sana şöyle diyecektir. Ya senden önce bana sadece ses duyuyor musun dendi. İşte bir şey görüyor musun dendi. Kimse seni takip ediyor mu? Sen kendini bir şey görüyor musun? Kendini büyük bir zat olarak görüyor musun dendi. Hayır dedim bunlara, tamam dendi. Bu aslında operasyonel tanımlardaki sanrı ve varsanının sorgulanması.
Şöyle şakalar yapılır ya biraz böyle. Ses var mı, görüntü var mı? Hani şey gibi.
Evet, aynen öyle.
Televizyonlardaki tabii, şey tabii. Gibi yani.
Aynen
neredeyse
öyle.
İki soruyla.
Tabii. Ama şizofreni hastası şey der değil mi? Bir dakika, ben ses duyuyorum ama benim derdim ses duymak değil ki. İnsanlar beni anlamıyor der. Ya da benim evet sizin tariflediğiniz şekliyle hezeyanlarım var ama benim derdim hezeyanım değil ki. Bu dünyadaki yabancılaşmam. Dünyada ben tek başıma olduğumu hissediyorum der. Vesaire. Yani bu bence eleştirin çok yerinde. Bu standartize etme ve standartizasyonun yeter koşul olduğunu görmek bize psikopatolojiyi unutturdu.
Evet.
Dolayısıyla karşımızda artık bir kişi değil, belli yönleriyle var olan bir nesne. Yani reification.
Evet, reification, şeyleşme. Yani nüanslar kayboldu.
Tabii, tabii.
Yani derinlik yok, bir şey yok. Her şey çok daha çok deterministik.
Evet.
Bu varsa bu vardır. Yani şöyle, psikozu varsa işte tot interferans da vardır ya da yoktur. Çok dönemi yok yani şey. Yani sarnısı varsa vardır ya da yoktur.
Tabii.
Çünkü hani sen dedin ya, bir problem varsa insan bunu araştırmaya başlar. Şimdi belki de işte, değil mi, düşünce işte sokulması olan kişiler başka bir grup. Bir gün belki öyle bir şey olacak.
Yani
onları bulmak gerekecek bir gün ama sen dönüp bunları dahi not etmiyor olabilirsin artık verilerinde. Çünkü verilerde
tabii.
Şey ya hani, daha hani ses var mı, şey var mı? Belki bunları çok çalışan hani bu Parnaslar, Fuchslar, hani biraz daha o anlamda onların ekibiyle birlikte çalışan insanlar bu tarz şeylere eğiliyor olabilir ama ben hani bu yönde, bakın burada belki şöyle öz eleştiri de yapmak lazım. Türkiye'de bu çok çok daha az. Yani mesela Türkiye'den çıkan yayınlara bakarsak, hani çok iyi dergilerde yayın çıkıyor ama çıkanların metodolojisi birbirine çok benziyor genellikle. Yani bu tarz bir yayın pek bizden çıkmıyor. Ben işte bununla ilgili böyle bir konflikt var ya işte bu işte precox feeling ya da işte bu gefühl. Yani psikiyatristin sezgilere dayalı bir şekilde hastayı muayene etmesi ne anlama geliyor? Aslında bu söylediğim hali bence geçerli olan. Yoksa psikiyatristin sadece sezmesi değil yani.
Tabii.
Sezip muayene etmesi. Bu neden tekrar gündeme gelmiyor diye sordum. Alpuço'ya sordum.
Ha.
Çünkü onun biraz daha mesafeli olduğunu bilerek yani. Ondan bir de onu ne düşünüyor diye sormak istedim. Onun önerdiği, şimdi yakınlarda Şizofreni Balatin'de bir şey var işte. 3-4 sene önce. O yazıyı bana önerdi. Onu da okudum. Ya onların
precox
dediği...
Precox feeling ile ilgili.
Evet, şey diyor.
Bu arada precox feeling'i kısaca açıkla istersen. Yani ya da ben söyleyeyim.
Söyle.
Yani precox feeling işte dediğin gibi şizofreni üzerinden tarif edilmiş. Bir şizofreni hastası odaya girer girmez onun ilişki kurma biçiminden hiçbir hastaya daha bir şey sormadan şizofreni olduğunu düşünme hali.
Evet.
Yani
ama bunu da mesela dile dökemiyorsun. Yani tam
tabii,
tam ne dedi?
Biraz
dile.
Sezgisel bir şey.
Evet, tam yani odada girdi de ne oldu da hani,
ondan önce Bloyler bağlantısızlık hissi diye tarif ediyor aslında.
Öyle mi?
Tabii yani hasta postürüyle, jestleriyle, mimikleriyle öyle bir ilişki kuruyor ki onunla bağlantıda hissetmiyorsun. Hatta tabii şu anki kavramlarla biraz yanlış anlaşılabilecek bir şey ama Bloyler şöyle diyor. herhangi bir idiot, zeka geriliğini kastediyor, o zaman idiot deniyor. Herhangi bir idiotla şizofreni hastasına göre çok daha fazla bağlantıda hissedersiniz. Karşınızda zihninde bir şeyleri olan, bakışları olan bir insan olduğunu düşünürsünüz idiotta. İdiotu bu arada zeka geriliği anlamında kullanıyor. Hakaret değil. Eskiden zeka geriliğine öyle deniyordu. Ama şizofreni de karşınızda bir parça bir nesne varmış gibi hissedersiniz. Daha dramatik olan şey, şizofreni de kendi sanrı sisteminin içinde seni de oradaki figüranlardan biri, nesnelerden biri gibi görüyor. Yani orada kendine has bir ilişki kurma biçimi var ve o ilişki kurma biçimi hasta daha kapıdan girer girmez kendini şizofreni olarak belli ediyor. Bakırköy ekolü biraz şizofreni kokusu diye bir şeyden bahseder, evet. Ya. O da aslında bu, değil mi?
Evet.
Tabii bunlar biraz daha stigmatize edici şeyler.
Ama yine şuna ifadeler. Geliyor işte, sen bunu 3 aylık asistanken ben bu kokuyu alıyorum dediğinde şey olabilir. Yani hani bu biraz şey gibidir. Yani bilgiyle beraber sezginin arttığı bir şey
çok,
olduğunu düşünüyorum.
Çok güzel. Precox feeling'i kim söylüyordu Cengiz? İsmini unutmadım.
Rümke.
Rümke. Rümke şunu söylüyor ama. Diyor ki bakın bu size sezgisel bir şey gibi gelebilir. Evet, biraz da öyle hakikaten. Yani söze dökülmüyor, kağıda dökülmüyor falan, hani gelebilir. Ve dolayısıyla bilimsel olarak çalışılmaz gibi de gelebilir. Ama biz bunu görmezden gelemeyiz. Niye? Siz bu sezgisel konuları oturup tanımlamadığınızda herkes kendi bireysel sezgilerine göre tanımlar yapacak. Birisi diyecek ki işte şizofreni şu postürü oluyor, ben o yüzden kapıdan girdi gibi anlıyorum. Birisi diyecek ki işte şizofreninin alnında işte depresyondaki gibi omega belirtisi gibi, omega sign gibi, omega bulgusu gibi bir şey var. Ben onun şizofreni olduğunu anlıyorum. Orada da yine standartizasyon kaygınız varsa dahi bu sezgisel bulguyu kullanmak zorundasınız. Dahası buradan Bloyler'den destek alalım. Bloyler diyor ki, daha sonra Rumke'nin tanımladığı precox feeling üzerinden, bu bağlantısızlık hissi zaten şizofreninin ilişki kurarken önemli bir yönüdür zaten. Şizofreni için tanımlayıcı bir şeydir. Biz niye bunu görmezden geliyoruz gibi. Ama tabii precox feeling herhalde 50'lerden sonra paramparça edildi, unutuldu.
Evet. Ama yani şöyle düşün, ikimiz de biliyoruz çok değerli bir isim Bülent Elibol. Türkiye'de nörolojide, Parkinson'da evet, bir numaralı isimdir ve hani onunla çalıştım.
Bu asistanlara ve hastalara falan hakaret edince insan böyle şey ediyor. Biraz sinirli bir adam ya. Mesela sinirleniyor, yer yer hakaret de ediyor. Hakaret ettiğinde haklıdır falan diyorsun. Yani anladın mı? Ya mesela evet. Şey değil. Niye bana hakaret ediyor demiyorsun adam. Evet.
O şerefe nail oluyorsun.
Yani onunla. Mesela çünkü sana geri zekalı deyince ya herhalde
senin varlığını senin varlığını da kabul etmiş oluyor.
Öyle mi? Ama yani doğrudur diyorsun yani geri zekalı.
Ya ben şunu demeye çalışıyorum. O mesela tanı tartışmaları, böyle işte vaka tartışmalarında hani şey işte asistan slide touch var mesela. Ha der, kuş gagası bilmem ne, ivik verin, şey yapın. Diğerleri ama niye ki, ama şu ki, bu ki. Tabii tartışırlar. O sonra yine onun dediğine gelir ya. Şimdi şey mi diyeceğiz bunu? Ama sezgiye. Ya bu bilginin artık.
Bilgi.
Tamam, ama bilgiyle sezginin artık böyle şey oldu. Hani daha da şey örnek vereyim sana. Zidane. Mesela Zidane pas atıyor. Orada bir adamın olduğunu sistem ne oluyor? Seziyor.
Tabii.
Ama biliyor da defalarca kez. İşte o pası çalışmış. Defalarca kez o açıları düşünmüş. Yani bir şeyi defalarca kez yapıyor olmak sezgiyi güçlendiren bir şey bence. Yani tenisçilerde de öyle. Mesela top değecek ve ne kadar yükselecek. Ona göre pozisyon alıyor. Açıyı ona göre ayarlıyor. Ya bu bence hani böyle bir önemsenmesi gereken bir şey. Ama şimdi
kesinlikle öyle.
Mesela daha bir şey söyleyeceğim. İnsanlar en çok gençken mi araştırma yapıyor, yaşlıyken mi yapıyor?
Ya işte Türkiye'de gençken yapıyorlar.
Genelde dünyada da öyle gençken. Yapıyorlar. Türkiye'de daha da gençken. Doçent olmak için. Şimdi sen zaten gençken araştırma yaptığında yapman gereken şey yapılandırılmış şeyleri almak. Çünkü bu işin sezgisel ve tecrübeye dayalı kısmını zaten pas geçmen lazım. Çünkü senin pragmatik olmuyor senin için. Yani zaten böyle bir şey yokmuş gibi yapman lazım. Bu da zaten şöyle bir şeye gidiyor Türkiye'de. Hani araştırmacılar ve klinisyenler. Yani aslında bu çok araştıran hasta göremiyor. Çok hasta gören araştıramıyor. Yani bu burada mesela bu tarz şeyler oluyor. Yani ben o yüzden bu işin böyle kıymetli olduğunu düşünüyorum.
Şeyle, beceriyle şimdi şöyle. Ben bu kitapta da benim precox feeling bölümü var. Orada precox feeling'in bir beceriye benzediğini söylüyorum. Burada kitabımın reklamını yapmış oldum ama. Evet. Reklam alıyor musun abi?
Bakalım.
Tamam, buraları kesersin. Şimdi precox hissinden bir beceri olarak bahsediyorum. Ve beceri de şu var. Evet, tam dediğin gibi belli bir alışkanlık, belli bir tecrübe sonrası gelişir. Ama onun belki ilginç tarafı, becerilerin nasıl yapıldığını çoğunlukla açıklayamıyoruz. Mesela birine araba öğretirken sen nasıl araba kullanıyorsun dediğinde, ya işte biniyorsun şöyle yapıyorsun işte nasıl desem. Yani bunu böyle teorik bir dile çevirmek daha zor oluyor becerileri. Bisiklet sürmek daha bariz mesela. Sen nasıl mesela bisiklet sürerken dengede duruyorsun? Bunu açıklayabilir misin? Açıklayamazsın ama çünkü aslında orada beden belleğine gelmiş bir şey var. Söze dökülecek bir şey değil. Bu precox feeling gibi şeyler de tam dediğin gibi aslında basit bir sezgisel, böyle içgüdüsel ya da bir durum değil. Kesinlikle belli alışkanlıklar, belli pratikler sonrası gelişen bir şey. Ama geliştikten sonra da bunu nasıl yapıyorsunu oturup açıklamak, söze dökmek bir o kadar da zor.
Evet.
Bu biraz şeye de benziyor. Mesela
galiba söze dökmesi zorlaştıkça doğruluğu artıyor gibi de hissediyorum.
Olabilir. Olabilir. Bu
yani çok tabii ki apaçık belirtiler olmadığı durumları söylüyorum.
Eğer yani Bloyler'in bu bağlantısızlık hissi meselesiyle ilişkisini kurarsak bence kesinlikle haklısın. O biraz daha bedensel bir ilişki kurmaya benziyor ve bedensel ilişkiler, bedensel beceriler Thomas Fuchs'un dediği gibi bu işlevler ancak teorik bilgi unutularak gerçekleşebilir. Yani bisiklet sürmeyi, bisiklet süreceğinizi nasıl bildiğinizi unutarak becerebilirsiniz.
Yani bisiklet sürerken bisiklet sürmeyi düşünmemen lazım.
Aynen öyle. Yani işte dengede şöyle durmam lazım, işte gidonu şöyle tutmam lazım dersen süremezsin. O bilgileri unutursan bisiklet sürmeyi becerebilirsin ya. Beden belleği böyle bir şeydir der. Beden belleği ona temel sağlayan teorik bilginin unutulmasıyla mümkündür diyor.
Beden kayıt tutar diyorsun.
Tabii. Beden kayıt tutar. şeyle ilgili ne diyecektim? Yani precox feeling ile ilgili, precox hissiyle ilgili de tam dediğin gibi böyle biraz bedensel bir ilişki kurma hali var. Ha, bunun neye benzediğini söyleyecektim. Mesela diyelim ki ben yanımda bir arkadaşımla duruyorum, tamam mı? Sen de karşıda bir kalabalıkta geliyorsun. İkimiz de sana bakacağız. Cengiz gelecek diyoruz. Şimdi seni oradaki insanlar arasında tanımam için benim bir bilgiye ihtiyacım var mı?
Yok.
Zaten seni gördüğüm gibi görür görmez tanıyacağım.
Ama beni nasıl tanıdığını...
Nasıl anlatacağım arkadaşıma mesela? Mesela seni gördüm ve tanıdım. Ya Cengiz'i nasıl tanıdın derse Cengiz bu. Şey demem değil mi? İşte esmer şu boylarda şu kıyafettedir de ondan Cengiz'dir demem zaten. Çünkü Cengiz'i tanıyorum. O precox feeling de çünkü ben şizofreniyi tanıyorumdur. Hani dedin ya deneyimle ilgili. Ben gördükçe artık şizofreniyi tanıyorum, biliyorum. Ve dolayısıyla gördüğümde rahatlıkla tanıyabileceğim. Cem Hoca psikopatoloji eğitiminin bir parça buna dayalı olması gerektiğini düşünüyor diye düşünüyorum. Yani ilişki kurmayı öğretmek, tanımayı öğretmek. Sorgulamak değil de, sende sanrı var mı var, sanrı var mı değil de. Sorgulamayı ve ilişki kurmayı öğretmek gerekiyor psikopatoloji eğitiminde.
Evet. Güzel bir şeydi. Yani hiç bunu böyle şey de yapmadık, özellikle de hazırlanmadık. Aklımızda kafamızı kurcalayan şeylerdi bunlar.
Kayıt açmasaydık da bunları konuşabilirdik.
Evet. Peki. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
Ben çok sağ ol. Tekrar hoş geldin Cengiz.
Sağ ol. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.